أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Lokman suresinin 20. ayetiyle bugün tefsir dersimize başlayacağız inşallah. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün kıraatiyle dersimize başlıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
Aziz dinleyenlerim, Lokman suresinin 20. ayetinden 28. ayetine kadar kıraat etmiş olduk. Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıraati bir virt haline getirilmelidir. Cenab-ı Hak hepimiz muvaffak eylesin. Ne demek virt haline getirmek? Her gün Kur'an'dan tilavet olarak, yani okuma olarak bir nasibimiz olmalı. Kimisi günde bir sayfa okur. Bu onun birdidir. Kimisi 5 sayfa okur, kimisi 10 sayfa okur, kimisi 1 cüz okur, yani 20 sayfa. Kimisi daha fazla okur. Ama yapabileceğimiz kadarını efendim birt haline getirmek lazım. Ashab-ı kiram efendilerimizin içerisinde haftada bir hatmi şerif yapan olduğu gibi ayda bir, 40 günde bir yapan da vardı. Bazı alimler Kur'an'ın en geç 40 günlük sürelerle hatmedilmesinin gereğinden bahsederler, öneminden bahsederler. Fakat mümin olduğu halde bir ömür Kur'an'ı baştan sona okuyamayan, madem okumayı bilmiyor, dinleyemeyen mümin kardeşlerimiz de olabiliyor. O da büyük bir mahrumiyet tabii. Gözümüz Kur'an'ın harfleriyle buluşsun. Dilimiz Kur'an'ın sesleriyle buluşsun. Gönlümüz Kur'an'ın manalarıyla buluşsun. Bütün uzuvlarımız ve hayatımız Kur'an ahlakıyla buluşsun. Kur'an Rabbin kelamı, diriltici bir nefes, diriltici bir hayat soluğu. Dirilmek isteyen, hayata Rabce bakmak isteyen, yani bütün mahlukata, yaratılmışlara Hakk'ın nazarıyla bakabilme melekesi kazanmak isteyenlerin yapabilecekleri en önemli şeylerin başında Kur'an'la bütünleşmek geliyor. Rabbimiz hepimize Kur'an'ın o derinliklerine nüfuz ederek o kat kat adeta olan o mana okyanusunu doğru tanımayı ve doğru anlamayı ve Kur'an'ın o manevi lezzetinden, haşyetinden, efendim ilminden doya doya istifade etmeyi cümlemize Rabbimiz nasip ve müyesser eylesin. Evet, 20. ayetle başlıyoruz. Estağfirullah. Elem terav ennallâhe sahhara lekum mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini görmediniz mi? Ve yine ve esbaga aleyküm ni'amehu zahireten ve batine. Yine görmediniz mi? Allah sizin üzerinize zahiri ve batini, yani görünen ve görünmeyen nice nice nimetleri üzerinize adeta serdi. Bir yağmur gibi yağdırdı. Müminen nâsi men yücadülü fillâhi bi gayri ilm. Durum böyleyken insanlardan bir grup çıkıyor, Allah hakkında mücadeleye girişiyor. Vardı, yoktu, şöyleydi, şunu yapabilirdi, şunu yapamazdı tarzında. Hem de bu mücadeleyi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabim münir, herhangi bir ilmi veriye dayanmaksızın, kesin bilgiye dayanmaksızın, herhangi bir kılavuzluğa, efendim Allah'tan gelen bir kılavuz, Allah'tan gelen bir rehberliğe dayanmaksızın, aydınlatıcı, ışık saçan adeta, karanlıkları aydınlatan bir kitaba dayanmadan yapıyor bu mücadeleyi. Yani mücadele eder insan, elbette her şeye evet efendim demez. Ama mücadele ederken ya sağlam bir bilgi zeminine oturacaksınız, ya iyi bir kılavuz size rehberlik edecek, ona dayanacaksınız. Ya da böyle gerçekten hakikatleri aydınlatan bir yazılı metne, kitaba başvuracaksınız. İlahi kitap olur bu, ilahi rehberlik olur, Hak'tan gelen ilahi mesajlar olur. Bazı alimler buradaki efendim ilimden maksadın akli ilimler olduğunu, akla ve nakle dayanan bilgi olduğunu ifade ederler. Yani sıhhatli akıl tabii. Her akıl sıhhatli sonuçlar üretemeyebilir. Aklı selim diyoruz biz buna. Arızalardan arınmış, doğru düşünebilen, doğru verilerle doğru sonuçlar ortaya çıkarabilen akla aklı selim diyoruz. Önyargısız ya da nakli sahih ilim iki şeyle oluşur. Bir, akıl yoluyla, iki, nakil yoluyla oluşur. Bir de tabii elbette beş duyu dediğimiz insanın göz, kulak, efendim tat alma duygusu, dokunma duygusu, kokalma duygusu gibi uzuvlarıyla elde ettiği bilgiler de elbette önemli bilgilerdir. Müşahedeye dayalı, deneye dayalı bilgiler de önemlidir. Evet, ya çok sağlam delilleriniz olacak bir şeyle mücadele ederken, ya da bir rehberliğiniz olacak. Hüden diyor Kur'an buna. Hüden, kılavuzluk diyelim. Ama doğru bir kılavuza dayanacaksınız. O da önemli. Kendinizin her şeye aklı yetmeyebilir ama mücadele ettiğiniz alanla ilgili iyi bir ustalık yapan, rehberlikte bulunan birisi vardır. Onun sözleri de sizin için bir hüccet olabilir. Ama kılavuz kılavuz olacak. Ya da buradaki hüdenden kasıt, bazı alimlere göre akıl ve yine basiret diyorlar daha çok. Vicdani bir itminan diyelim. İnsanın kalbine bırakılan fıtri ilhamlar ya da Cenab-ı Hakk'ın hususi ikramı olarak ilhamlar olabilir. Ya da kitab-ı münir olacak. Yani herhangi bir kitap değil bu. Öyle kitaplar var. Karanlığı artırır, cehaleti artırır. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ, etrafı aydınlatan, karanlık noktaları aydınlatan, hakikatleri apaçık ortaya çıkaran kitaplar olur. Bu kitaplara dayanırsınız. Ha, bunlara dayanarak mücadele etmiyorlar diyor insanların bir kısmı. Hem de Allah hakkında yegane hakikat olan, varlığı kendinden olan, vacibül vücut olan, yani hatta ariflere göre yegane varlık olan, hakiki varlık olan, efendim diğer varlıklar varlığı bir başkasına muhtaç olan varlıklardır. Buna imkan alemi diyoruz ya da mümkünül vücut diyoruz. Bir de vacibül vücut var. Yani varlığı bir başkasının varlığına bağlı olmayan, bu tek Allah'tır. Zat-ı uluhiyettir. Onun dışındaki bütün varlıklar imkan alemi dediğimiz mümkünül vücuttur. Tasavvuf bunu kendi içinde iyi kategorize eder. Ve derler ki hakiki varlık yalnız Allah'tır. Diğerleri izafi varlıktır. Allah var diye vardırlar. Yani hakikatte bunlar yoktur. Yani gerçek varlık değildir. İzafi varlıktır. Sonradan var olmuşlardır. Evet, insanoğlu sonradan var olan bir varlık olarak küstahlaşır, küstahlaşır, küstahlaşır. Bilgisizce mücadelelere girişir ama bir de Allah hakkında mücadeleye girişenler var ki Cenab-ı Hak onlara dikkat çekiyor. Bunlar diyor ne sağlam bir bilgiye dayanıyorlar, ne sağlam bir kılavuzları var, doğru bir kılavuzluk kendilerine yapılmıyor, ne de böyle aydınlatıcı bir kitaba dayanıyorlar. Hiçbirine dayanmıyorlar. Böyle adeta atıyorlar. Zannım bu, kanaatim bu diyerek zanlar üzerine yürüyüp gidiyorlar. Halbuki inne zanne la yuni minel hakkı şey'a, ayette öyle buyurulur. Zan dediğin hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez. Evet, Yüce Rabbimiz bu ayetin başında, evet sonuna biraz yoğunlaşmış olduk. Ama başında görmediniz mi diyor, görmüyor musunuz? Allah size göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize verdi adeta. Yani siz onların her birinden istifade etmek istediğinizde çok rahat bir şekilde istifade edebiliyorsunuz. Yani göklere de çıkabiliyorsunuz. Efendim, atmosferin imkanlarından da istifade edebiliyorsunuz. Hatta yıldızların ışığından istifade ediyorsunuz. Kim bilir daha başka nelerinden istifade ediyoruz, onları da bilmiyoruz. Yerde olan her şeyden de istifade ediyorsunuz. Bitkilerinden istifade ediyorsunuz. Hayvanattan istifade ediyorsunuz. Etinden, sütünden, yününden, derisinden, her şeyinden. Cansız gibi gördüğünüz varlıklardan istifade ediyorsunuz. Taşından, toprağından, altınından, incisinden. Bakınız, Allah size diyor, ey insanoğlu, ey insanlık, Allah size yerde gökte ne varsa hepsini müsahhar kıldı. Yani hepsini boyun eğdirdi. Yani insanoğluna karşı durabilecek yerde ve gökte neredeyse bir şey yok. Bir tam mukavemet edebilecek, hayır benden istifade edemezsin diyeceği bir durum söz konusu değil. Onlar her biri adeta bize hizmete seferberlik ilan etmiş gibi koşturuyorlar. Bunu görmüyor musunuz diyor Cenab-ı Hak. Gerçekten insanoğlu olarak zaman zaman ne büyük nankörlüklerin içine düşüyoruz. Ne kadar körlüklerin içine düşüyoruz. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Elem terav, bakmıyor musunuz, bakmadılar mı, görmediler mi buyurulduğuna göre burada aslında ibret gözüyle bakılsa, anlamak için bakılsa bunların çok rahat görülebileceği ve dolayısıyla bu nimetler görülürse Allah'a insanın tabii olarak, fıtri olarak döneceğine işaret ediliyor. Ve belki bu ayetten şöyle bir mana da çıkarmak mümkün. Her insan, hele hele mümin, gerçekten mahlukata bir başka bakacak, yaratılmışlara. O Allah'ın nasıl bir lütfu olarak kendisine ikram edildiği onu görecek. Yani gökteki o büyük cisimler, güneş gibi cisimler, ne bileyim gökyüzündeki bu atmosfer tabakası, işte yeryüzündeki her çeşit nimet, saymakla bitmeyen nimet, bunların her biri bize, emrimize verilmiş insanoğlunun. Ve zaten ayetin devamı, ve esbaga aleyküm ni'amehu zahireten ve batine. Öyle ki diyor Allah size, sizin üzerinize nimetlerini yağdırdı. Hem görünen nimetler var, hem görünmeyen nimetler olarak sizi donattı. Hem bir kısım nimetlerin farkındasınız, bir kısım nimetlerin de daha siz farkında değilsiniz. Hem sizin zahiri cesedinize yönelik nimetlerle sizi donattı, hem sizi batini yönünüz itibariyle, kalbi yönünüz itibariyle nice nice ikramlarla, ihsanlarla müzeyyen kıldı, süsledi adeta. Öyle ya, iman kalbi bir nimettir. İrfan kalbi bir nimettir. Haşyetullah kalbi bir nimettir. Muhabbetullah kalbi bir nimettir. Batini nimetlerdir. Bunlar diyelim ki fark ettiğiniz bir takım nimetler, daha fark etmediğinizde o kadar gizli nimetler var ki. Açık nimetleri bile görmeyen insanoğlu böyle gizli nimetleri eğer düşünmeyecek olursa, tefekkür etmeyecek olursa, yönelmeyecek olursa hiç hissetmeyecektir. Yüce Rabbimiz nimetleri de hatırlamamızı, görmemizi ister. Çünkü nimeti görmek nimet verene hatırlatır. Nimet vereni hatırlayan kişi ona karşı teşekkür borcunu, şükran borcunu ifa etmek için ona karşı güzel duygularla yönelir. Muhabbet duyar. Kulluk eder. Evet, nimetlerin kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Bütün nimetler ondan bize gelmektedir. İyi ki ondan bize geliyor. Eğer biz nimetleri Allah'tan değil de mahlukattan bilecek olursak, yaratılmışlardan bilecek olursak, onların da kulu kölesi haline geliriz. Zira insan ihsanın kölesidir. Cenab-ı Hak bu noktada kullarını kula kul olmaktan korumak için bunu sürekli hatırlatır. Nimetlerin hepsi وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Üzerinizdeki nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır buyurur. Dolayısıyla kul kim eliyle ulaşırsa ulaşsın, o nimetlerin Allah'tan kendisine bir ikram olduğunu bilirse kula kul olmaktan kurtulur. Ama bu şu anlama gelmez. Kulu hiç görmeyelim. Hayır. O Allah'ın bir memurudur. Dolayısıyla Allah'ın memuruna da saygılı olmak, teşekkür etmek bir borçtur. Teşekkür ederseniz saygılı olursunuz, fakat kulu kölesi olmazsınız. Bu çok önemli bir inceliktir. Evet, Yüce Rabbimiz bu ayette hem yerde ve gökte ne varsa bizim emrimize, kullanımımıza hazır hale getirildiğini ifade buyuruyor. Hem de Allah size diyor, gördüğünüz görmediğiniz, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, maddi manevi, nice nice nimetleri yağdırdı üzerinize. İçinize, dışınıza. Durum böyle olmakla birlikte insanlardan bir grup çıkıyor, Allah hakkında mücadeleye girişiyor. Allah'a ortaklar koşuyor. İşte Allah diyor, tamam bizi yarattı ama bizim hayatımıza karışmaz diyor. Onu adeta bulutların ötesine gönderiyor. Biz diyor, tamam Kur'an'ın diyor şu ayetleri bugünümüze hitap eder ama şu ayetleri hitap etmez diyor. Haşa, Cenab-ı Hakk'a karşı bir ona efendim saygısızlık yaparak onun diyor ahkamı düne aitti. Düne ait hükümler dünde kaldı. Dolayısıyla bugün biz ona muhtaç olmadan, Kur'an'a muhtaç olmadan, Resulullah'ın getirdiği ahkama, hükümlere, tavsiyelere muhtaç olmadan kendi hayatımızı kendimiz kuracağız, kendimiz kurgulayacağız. Bize akıl ve ilim yeter diyor. İşte küstahlık, haddini bilmezlik. Bir mümin insan bunu böyle düşünemez. Cenab-ı Hak eğer peygamberimizi son peygamber olarak gönderdiyse, Kur'an'ı son peygamber olarak, son kitap olarak göndermişse ve kıyamete kadar da bununla amel edilmesini istiyorsa, o zaman küstahlık etmemeli, teslim olmalı. Kula düşen bu noktada teslimiyettir. Allah'ın nimetleri sevgili dostlar, gerçekten her birimiz üzerindeki nimetleri sayılamayacak derecede çok olduğu için, her nimete bir şükür de gerektiği için, belki bunun imkansızlığını da görerek, çünkü nimetlerin hepsini bilmiyoruz. Bir de hangi nimet ne kadar bir şükür istiyor ve onu tespitte aciziz. Bu sebeple belki şükrün hakikati derler, şükürden aciz olduğunu bilmektir. Allah'ım, sana gereği gibi şükredemedik diyebilmektir. Ma şekernâke hakka şükrike ya meşkûr. Yani sana gereği gibi şükredemedik diyebilmektir. Şükürden acizliğimizi sürekli ifade etmektir. Ve dilimizden şükür cümleleri eksik olmamasıdır. Rabbimiz وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ buyurur. Kullarım içerisinde gereği gibi şükreden, çok çok şükreden çok azdır buyurur. O azların arasına girebilmek lazım. İbrahim suresi 34. ayette Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız, bırakın tek tek saymayı, grup grup bile sayamazsınız buyurulur. Rabbimize sonsuz, nihayetsiz hamdü senalar olsun. Şükürler olsun verdiği nimetlere, vereceği nimetlere, görülen nimetlerine, görülmeyen nimetlerine. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Evet, insanların bir grubu Allah hakkında mücadeleye giriyor. Bunlara dense ki, bunlara şöyle söylense, Allah'ın indirdiğine tabi olun. Bak, Allah size bir vahiy indirdi, bir mesaj indirdi. Buna tabi olun dense, derler ki, biz babalarımızı, dedelerimizi nasıl gördüysek, nasıl bulduysak biz onlara tabi oluruz derler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Yani onlar atalarının, dedelerinin efendim değer ölçüleri üzerinde ısrar ediyorlar. Ya onlar bunu yaparken şeytan onları böyle kandırarak ateşli bir azaba, alevli bir ateşe davet ediyorsa yine mi ısrar edecekler? Yine mi atalarının, dedelerinin izinden gidecekler? Yani bunun makul olmadığını Allah her insana akıl vermiştir. Biraz düşünen insanın bunun doğru olmadığını fark etmesi gerekir. Babam yapıyor, dedem yapıyor diye aynısını yapacak değiliz elbette. Ama babanız mümindir, muvahhittir. Anneniz öyledir, dedeleriniz öyledir. Bir mümin topluluk için bu böyle. Fakat kafir bir topluluk için, efendim, müşrik bir toplum için, şirk toplumu için onlar şirk koşuyor diye evlatlar olarak siz de mi onların izinden gideceksiniz? Şeytan onları kandırmış ve cehenneme doğru davet etmiş. Sizi de bu şekilde davet ediyor. Ona uyacak mısınız? Cenab-ı Hak bunu soruyor. 22. ayet. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Kim Allah'ın kendisini sürekli gördüğünün şuuru içinde güzel güzel iyi işler yaparak bütün varlığıyla, bütün özbenliğiyle Allah'a teslim olursa hiç şüphesiz bu kişi kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa tutulmuş olur. Bütün işler neticede Allah'a varır ve nihai hükmü O verir. Bu ayet dinin özünü efendim veriyor. Diyor ki bütün özbenliğinde buradaki vecehu kim yüzünü Allah'a teslim ederse alimlerimiz burada derler ki buradaki yüz zikredilmiştir. Ama insanın bütün varlığı kastedilmiştir. Kim bütün benliğiyle demektir. Yüz insanın en şerefli uzvu olduğu için orası nazara verilmiştir denir. Evet, kim öz benliğiyle, bütün hakikatiyle Allah'ın kendisine verdiği bütün imkan ve istidatlarıyla kendini Allah'a teslim ederse, yani Allah'tan gelen ilahi vahye, Allah'ın Resulüne tam teslim olursa, sorgulamadan adeta. Evet, anlamak için sorgula. Ama doğru yanlış mı acaba diye sorgulama. Anlamak için, yani şu anlamda doğru yanlış için sorgulama diyorum. Bir şeyin Allah tarafından Kur'an'da ifade edildiği ortadaysa onu doğru anlıyor muyum diye sor. Tamam. Ama bu acaba ayet midir, değil midir diye sorgulama. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis geldiyse bu hadis gerçekten Resulullah'tan geldi mi, gelmedi mi diye sorgula. Bunu araştır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği sabitse, sahihse artık orada teslim ol. Yani sorgulama belli bir noktaya kadardır. Ondan sonra tam teslimiyet esastır. İşte Allah ve Resulünden geldiği kat'i olan, kesin olan ilahi mesajlar söz konusu olduğunda kim böylesi mesajlara tam bir teslimiyet gösterir ve Allah'a kendisini teslim ederse bu yönüyle ve bir de sadece böyle sözle ya da kalben teslimiyet yetmez. Ve huve muhsinun. Bu teslimiyeti gerçekleştirirken diğer taraftan da ihsan ehli olacak. Yani ne demek ihsan ehli olmak? İki manaya gelir. Bir, sürekli Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk şuuru yüreğinde olacak. Allah'ın kendisini gördüğünü, bildiğini hissedecek. İkincisi, her şeyde onu adeta görür gibi olacak. Ki Peygamberimiz böyle tarif ediyor. Allah'a karşı ihsanın boyutu bu. Bir de mahlukata karşı yaptığı her şeyi ihsan kalitesinde, en güzel kalitede yapacak. En güzel şeyler yapacak. Diyor ki bir, böyle bir kalben teslimiyeti olacak. İhsan duygusu içerisinde bütün Allah'ın kullarına, mahlukata, yaratılmışlara karşı da hep güzellikler sergileyen bir yönü olacak. Kim diyor böyleyse? İşte bu فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى Bu sapasağlam bir kulpa sarılmış demektir. Artık onun düşmesi, ayağının kayması söz konusu olmaz. Onun batıl yollara savrulup gitmesi mümkün olmaz. Onu şeytanlar koparamaz. İnsan şeytanları, cin şeytanları, ne kadar şeytanlar bir araya gelse onu sırat-ı müstakimden saptıramaz. Çünkü bu böylesi kullar muhlis kullardır. Hatta muhlas kullardır. Ne demek muhlis muhlas? Hem samimi hem de Allah tarafından korunmuş kullar olurlar. Çünkü kime sarıldı bu? Allah'a sarıldı. Allah'a sapasağlam kalben bağlandı. Ona teslimiyetini arz etti. Kalben bile itiraz etmedi ve razı oldu ondan gelen her şeye Ve diğer taraftan da onun adına onu görürcesine, onun tarafından sürekli izlendiğinin şuurunda olarak hep elinden, dilinden, gözünden güzellikler sergiledi. İşte böylesi bir insan diyor Cenab-ı Hak sapasağlam bir kulpa sarılmış olur. Ve zaten işlerin neticesi Allah'a kalmıştır. Ya tamam sen bunu böyle yap, gerisini Hakk'a bırak. Her konuda çünkü nihai kararı verecek olan Allah'tır. Bütün işler sonuna göre değerlendirilir zaten. Başlangıçta şöylesin ama sonunda farklısın. Sonun neyse sen olsun. Onun için son nefes çok önemli mesela. Gerçekten güzel gidiyorsun ama sonunda efendim tepe takla gittin işte. Allah muhafaza buyursun. Yuvarlandın gittin. İmansızlık vadisine doğru savruldun gittin. Acı bir sonuç. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ Şimdi adeta Peygamberimize bir burada bir teselli var. Her kim de inkarda diretirse, imana değil de inkara yönelirse, sakın onun küfrü seni üzmesin ey Habibim. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ İnkarcının inkarı seni üzmesin. Sen sana düşeni yap, tebliğini yap, gayretini göster. İhsan üzere hareket et. Hakikati sen en güzel şekilde sunduktan sonra inkarcının inkarı seni üzmesin. Efendimiz'e böyle tesellide bulunuluyor. Bugünkü davetçilerin de vazifesi bu. Efendim insanlar her biri hakikaten söz dinlemiyorlar. Yani batıl çok yönlü saldırıyor. Biz tek kişiyiz, ne yapabiliriz dememeli. Sen sana düşeni yapmaya devam et. Çünkü işlerin neticesini Cenab-ı Hak bağlar, kararı o verir, hükmü o verir. Bir güzel insanın şöyle bir sözü vardı. Çok hoşuma gitti doğrusu. Arıya düşen vızvız etmek, balı yapan Allah'tır diyordu. Arıya düşen vızvız etmek, balı yapan Allah'tır. Dolayısıyla biz kendi imkanımız, iktidarımız, yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği güç, kudret kadar, fırsat kadar vazifemizi yapacağız. Muhatap kabul eder, etmez. O bizim meselemiz değil. İleyna merci'uhum. Neticede hepsinin dönüşü bizedir buyuruyor Cenab-ı Hak. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Ve onlar ne yapıp ettilerse bir bir onlara haber vereceğiz. Ve tabi neticelerine de katlanacaklar. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Şüphesiz Allah sinelerin gizlediği her şeyi bilir. Sinelerde ne var bilir. Yani göğüslerin içinde neler saklıyorlar. Onu bilebilir. Yani sadece yapıp ettikleri değil, içlerindeki niyetleri bilir Allah Celle Celaluhu. Onun için inkarcının inkarı seni üzmesin. Sen sana düşeni yap diyor Yüce Rabbimiz Habibine. Nümetti'uhum galîlâ, thümme naldarruhum ilâ azâbin galîz. Biz onları azıcık bir müddet dünyada faydalandırırız. Onlar da sizin gibi yerler içerler, belki sizden daha fazla yerler içerler, eğlenirler, gezerler, tozarlar. Nümetti'uhum galîlâ. Onları çok az efendim istifade ettireceğiz, faydalandıracağız. Çünkü dünya ne kadar uzun olursa olsun azdır. Dünya nimetleri ne kadar çok olursa olsun azdır. Bir gün bitecek. Thümme naldarruhum ilâ azâbin galîz. Sonra bu inkarcıları, bu söz dinlemez nankörleri ağır bir azaba girmeye mecbur kılacağız, mahkum edeceğiz. Evet. Yiyin, için, eğlenin, gezin, dolaşın bakalım. Ama bu sizin gerçek hayata göre çok az bir döneminiz. az bir hayatınız. Netice itibariyle eğer böyle devam ederseniz, inkar üzere bir hayat sürmeye devam ederseniz, sonunda ağır bir azaba sizi, diyor, mahkum edeceğiz.
وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ
Onlara sorsan, böyle inkarcılara desen ki, şu gökleri, yeri kim yarattı? Yaratan kim? Mutlaka Allah'tır diyecekler. Şüphesiz Allah'tır diyecekler. Evet, Mekke müşrikleri böyle diyorlardı. Onlar Allah'ın yaratıcı bir kudret olduğunu biliyorlardı ama ona başka ortaklar koşuyorlardı. Ya da ondan gelen ilahi mesajları göz ardı ediyorlardı. Onun peygamberini yalanlıyorlardı. Ona karşı çıkıyorlardı. Yani Allah'ın hayatlarına müdahalesini kabullenemiyorlardı. Evet, sorsan onlara gökleri yeri kim yarattı? Allah'tır diyecekler.
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
De ki bütün hamdler Allah'a aittir. Yani bunu iki şekilde anlamış müfessirlerimiz. De ki iyi ki bunu söylüyorsunuz en azından. Elhamdülillah de. Hiç olmazsa gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını kabul ediyorlar anlamında anlıyorlar. Mesela Mevdudi gibi bazı müfessirler böyle yorumluyorlar. Ama daha fazla da şöyle yorumlanıyor. De ki onlara elhamdülillah. Zaten bütün hamdler, bütün övgüye layık olan övgü vasıfları, sena edilecek, met edilecek ancak Allah'tır. Bütün övgüler ona aittir. Dolayısıyla ondan başka mabut, ondan başka ilah, ondan başka önünde eğilecek bir tapılacak, kendisine kul köle olunacak hiçbir varlık yok. Bütün övgüler Allah'a ait. Bütün teşekkürler ona adeta. Bütün hamdler ona. Böyle söyle. Bel ekseruhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu bunu bilemeyecekler. Bu hakikatin farkında değiller. Bunu bilmezler. Bütün övgülerin, bütün hamdlerin Allah'a yapılması lazım geldiğinin farkında değiller. Çünkü bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın bilgisi, izni, takdiri ve yaratmasıyla oluyor. İnsanoğlu, diğer varlıklar niye kadirler ki? Cenab-ı Hak onlara vermese ne yapabilirler ki?
Lillahi ma fis semavati vel ard. İnnallâhe huvel ganiyyül hamid.
Evet, elhamdülillah de. Çünkü bu ayette de göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ne var ne yok hepsi O'nundur. Yani Allah bir takım varlıklara tahsis etmemiş. Yani şöyle söyleyeyim. Şunlar tamamen her şeyle size aittir tarzında, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz tarzında her türlü hükümranlığı teslim etmemiş herhangi bir varlığa. Bütün varlık göktekileriyle, yerdekileriyle Allah'a aittir. Dolayısıyla siz bazı şeyleri bazı Allah'tan başka varlıklardan istiyorsunuz. Bir takım menfaatlerinizi, maslahatlarınızı başka başka varlıklardan temin etme yoluna giderek onların kulu kölesi oluyorsunuz. Hayır. Ya da bir takım iyilikler, ihsanlar gelince sadece o memurları görüyorsunuz, ara memurları. Esas göndereni görmüyorsunuz. Şunu bilin ki, bak göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır.
İnnallâhe huvel ganiyyül hamid.
Şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç olmayacak derecede zengin, mustanidir her şeyden. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve elhamiddir. Yani her türlü hamde, övgüye layık olan sadece O'dur.
وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı,
denizde ardından ona yedisi daha eklenmek üzere yedi kat daha bir deniz eklense, mürekkep olsaydı yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın evet burada ilahi kelamları anlamında bitmez. Evet bir defa Tevrat indi, İncil indi, işte artık Allah'ın kelamı bitti değil, bitmez. Kur'an gibi bir kelamı da o indirdi. Bir böyle bakılabilir meseleye. Ama daha çok burada kelimatullah'tan kasıt şöyle anlaşılıyor müfessirler tarafından. Allah'ın kelimeleri derken Allah'ın yaratıcı işleri, kudret ve hikmetinin tezahürleri. Yani şöyle söyleyelim. Bütün varlık hakikatte Allah'ın kelimelerinin neticesinde oluşmuştur. Yani olmasını murad ettiği varlıklar olmuştur. Allah bir şeye olmasını isteyince ona ol der, o da olu verir. Ya da o da olur diye ifade ediliyor ayet-i kerimede. İşte her bir varlık Allah'ın bir kelimesine dayanıyor. Aynı zamanda bir kelimesi sayılır. Yani kainat böyle bir kitap, işte yazılmış bir kitap, satır satır. Dolayısıyla buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, denizler hatta yedi katı da ilave edin, mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri yine bitmez. Yani sayısız bir yaratılış var. Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellileri. Sayısız nakışlar var, ilahi nakışlar var. Bunlar diyor bitmez. Denizler tükenir ama Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri, yani onun kudret ve hikmet tezahürleri bitmez. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Sizin yaratılmanız da, tekrar diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. Yani bazen insan aklı olarak ya milyonlarca yıl geçmiş diyoruz. Ya da şu kadar işte insanoğlu yaşamış ve vefat etmiş. Bunların tek tek yaratılması nasıl olacak acaba? Tekrar diriltilmesi kolay bir şey mi bu gibi insan kendi işte ne diyelim cüce aklıyla böyle bunun çok zor olduğunu falan düşünebilir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bakınız sizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de bir tek canlının diriltilmesi ve yaratılması gibi bir şey. Hepinizin toptan. Çünkü Allah'a karşı hiçbir şey zor değil. Allah'a hiçbir şey zor gelmez. Onun iradesi, onun kudreti bizim tabii beşer aklı olarak idrak edebileceğimiz, ihata edebileceğimiz bir kudret değil. O öteler ötesi bir yaratıcı ve kudret sahibi olan her şeye kadir bir Mevla. Bu sebeple insanoğlu Allah'ı kendisine benzeterek onun hakkında değerlendirmede bulunma küstahlığında bulunuyor. Bazen böylesi bir cehaletin içine düşüyor. Yüce Rabbimiz o yönümüzü tamir ediyor. Diyor ki sizin yaratılışınız, yeniden diriltilişiniz ancak bir tek canın yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir ve görür. Cenab-ı Hak Zat-ı Uluhiyetine karşı marifetimizi, bilgimizi artırsın. Bütün özbenliğimizle Zat-ı Uluhiyetine tam teslim olabilmeyi ve bir yönüyle de bütün varlıklara ihsan ehli bir muhsin kul olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin efendim. Lokman suresinin 20 ila 28. ayetlerinin tefsirini burada bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki tefsir dersimizde 29. ayetten başlamış olacağız. Rabbimiz izin verirse. Allah'a emanet olunuz.